Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz, hayırlı iftarlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteyiz. Ben Deniz İbrahim Emre ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar, merhaba İbrahim Bey, hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı
hocam, dünya bir ateş çemberinden geçiyor. Ramazan ayının artık son günlerindeyiz, son 10 günü içerisindeyiz. Cehennem azabından kurtuluş olan o günleri simgeleyen günlerdeyiz. Ama bir taraftan da her Ramazan'da maalesef Müslümanlar olarak ateş çemberini her yıl yaşıyoruz. Bu yıl İran, geçen yıllarda Gazze, daha önceki yıllarda başka mazlum coğrafyalarda mutlaka ama mutlaka bir imtihan söz konusu oluyordu ve olmaya da devam ediyor olacaktı. Gazze ile bugün başlayalım programımıza. Kudüs'te Mescid-i Aksa ile başlayalım. Çünkü birazdan İran, ABD ve terör devleti İsrail Savaşı'na dair çok genişçe konuşacağız inşallah. Ama tabii Gazze'de yaşananlar unutulmasın diye bugün Gazze ile başlayalım. Mescid-i Aksa ile başlayalım. Orada değişen hala hiçbir şey yok. Yani zulüm devam ediyor. Terör devleti İsrail çeşitli bahanelerle her gün oraları bombalamaya, insanları katletmeye devam ediyor. Sınır kapıları açılacak denildi, açılan bir sınır kapısı yok. Yardımlar çok kıt bir şekilde ulaşıyor. İnsanlar açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan maalesef bizler durumda. Soğuk bir taraftan insanlar bir şeyler yakarak ısınmaya çalışıyor, toplanıp ateş başında kendilerini bu şekilde ısıtmaya çalışıyor Gazze. Yeterince çadır dışında bir konteyner vesaire kalıcı barınak mümkün değil hala. Bütün bunları konuşalım ama bir taraftan da Mescid-i Aksa maalesef yine İsrail zulmü altında bu Ramazan'da. Teravih kılınmasına izin verilmiyor, itikafa girilmesine izin verilmiyor. Halbuki hiçbir hukuki olarak dayanak olmadan bunları terör devleti İsrail yapıyor. Türkiye ve Türkiye ile birlikte bölge ülkeleri duruma tepki gösterdi bir bildiriyle ama bu tepki yazılı bir açıklamadan ibaret olunca terör devletinde de bir karşılık bulmuyor. Buyurun hocam, buradan başlayalım. Ramazan ve Mescid-i Aksa, Gazze, neler söylersiniz?
Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Mekke'de Kabe-i Muazzama, Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra üçüncü kutsal beldemiz olan Mescid-i Aksa'da, yani bu 67 savaşından bu yana ilk defa Ramazan-ı Şerif'te bu ibadete, teravihe kapalı olması, yani gelinen en ileri bir aşama. Çünkü Mescid-i Aksa'nın koruması, kontrolü, bakımı Ürdün Efkaf Bakanlığı'na bağlıdır. İsrail'le hiçbir alakası yoktur. Ve daha önceki yıllarda, 90'lı yıllarda Ariel Sharon'un provokasyonla yani ziyareti neticesinde intifada hareketleri başlamıştı. Yani birinci intifada, ikinci intifadanın başlaması, topyekün halk ayaklanmasına sebep olan hadise onların Mescid-i Aksa'ya pis ayaklarıyla girmesiyle olmuştu. Fakat şu anda artık onları yol ettiler. Sürekli olarak asker ve polisin kontrolünde Mescid-i Aksa'ya girip çıkıyorlar. O da yetmiyormuş gibi şu anda bu İran Savaşı'nı bahane göstererek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattılar ki bu çok vahim bir durumdur. Zaten az önce sizin girişte bahsettiğiniz Gazze'de, Batı Şeria'da zulüm devam ediyor. Yani en ufak bir gerileme söz konusu değil. Bu arkaik, teolojik, sapkın bir inancı olan bu Siyonist Evangelist işbirliğinin sonucu olarak bunlar Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir saplantıları söz konusu. Dikkat edin, dünyayı ateşe verseler memnun olacaklar. Ve bu İran savaşına girmeden önce şunu ifade edeyim. Netanyahu'nun oyları tahmin edilen çok üzerinde artmış. Yani şimdi seçim olsa bir daha kazanır diyorlar. Yani şu anda 7'den 70'e, 5'likten mezara bunların hepsi aynı. Yani kan bunlara adeta
zevk veriyor.
Zevk veriyor. Yani biz sadece ekranlarda işte İran'da bombalanan, Lübnan'da bombalanan yerleri görüyoruz ama bir de sessizce o Gazze'de, Batı Şeria'da, yani ilaçsızlıktan, gıdasızlıktan başını sokacak bir çadır bulamayan yüz binlerce insan var. Ve biz şu anda Ramazan-ı Şerif'te çok zengin iftar sofralarımıza otururken o kardeşlerimizin de halini, Sudan'ın Darfur bölgesindeki evet. insanları, yani dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum, mağdur insanları düşünerek, yani zenginlerin birbirini ağırladığı iftarlar değil de en azından mağdurun, fakirin, ihtiyaç sahibinin halini düşünerek de son 10 günü geçirmeyi tavsiye ediyoruz. Ona göre programımıza başlayalım inşallah.
İnşallah hocam. Evet, terör devleti İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısında yaşanan savaşta 14. gündeyiz hocam. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. İran'ın misillemeleri hem Körfez ülkelerine hem İsrail'e hem ABD'nin orada bulunan konuştuğu gemilerine vesaire devam ediyor. Ama diğer taraftan da İran'da bir gelişme yaşandı. Yeni lider kim olacak sorusu cevap buldu. Bir saldırıyla katledilen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Müçteba Hamaney yeni dini lider seçildi. Rehber olarak atandı, seçildi. Bu figür üzerinden, bu kişilik üzerinden savaşın seyrine dair neler söyleyebiliriz? Buna bakalım hocam. Babasından daha sert, daha şahin olduğu ifade ediliyor. Ve şu anda kendisinin aynı zamanda yaralı olduğu ama durumunun iyi olduğu İran makamlarından yapılan açıklamalardan öğreniyoruz. Müçteba Hamaney kimdir? Bundan sonra savaşın seyrinde ne gibi etkisi olur? Dün ilk kez bir açıklaması yayınlandı. Savaş devam edecek. Minap'taki okulun intikamı alınacak dedi. Neler söylersiniz? Buradan başlayarak devam edelim programımıza.
Şimdi 8 Şubat 1979 İran İslam Devrimi ile birlikte Hümeyni, Ayetullah Hümeyni İran'ın o dini lideri olarak iş başındaydı. İran-Irak savaşı boyunca 8 yıl süren savaşı evet. boyunca dini lider olarak. 88'de Hümeyni'nin vefatından sonra Ali Hamaney çok uzun bir süredir evet. yani iktidarda ve zaten
87 yaşındaydı zannedersin. Evet.
Zaten hastaydı fakat bu bombardımanla şehit edilmesi bütün Şii dünyasında infiale sebep oldu. Ben geçen haftaki programda da söyledim. Yani bu onların bir ikinci Kerbalasıdır ve öyle
kolay unutulacak,
unutulacak ve intikam alınmadan bırakılacak da bir konu değil. Şimdi Müçteba Hamaney'e gelince normal şartlarda Ayetullah olması, Ayetullah'tan öte velayeti fakih olması, yani Ayetullahların da üstünde bir uzman heyetin evet. içinde olması ve onların seçmesi gerekiyordu. Ve bu seçimle iş başına geldi ve halkla büyük ölçüde yani hı hı. bir takım işte bu velayeti fakih makamına layık mı filan mı diye bir takım o ulemalar arasında zaten oy çokluğuyla seçildi. Oy birliğiyle değil. Hı hı. Bir takım itirazlar olmakla birlikte şu anda şimdi Müçteba Hamaney'in profiline bir bakalım. Daha önceki yıllarda bir İsrail bombardımanı sırasında eşini ve çocuklarını kaybetmiş.
Evet.
Şimdi babasını kaybetmiş ve ülkesi yangın yerine dönmüş. Ve böyle bir figürün İsrail'le ne kadar uzlaşabileceği, Amerika'yla nasıl uzlaşabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu yönüyle baktığımızda İran şu anda Müçteba Hamaney liderliğinde normalde ekonomik olarak hakikaten zor durumda. Kaos halindeydi. Sokaklarda insanlar hı hı. gösteri halindeydi. Ama şu anda bir kenetlenme söz konusu oldu. Amerika ve İsrail'in hesaba katamadığı şey şuydu. İsrail 1948'de kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri de 1776'da. Yani birinin 78 yıllık ömrü var. Diğerinin 250-260 yıllık. İran 3000 yıllık bir devlet. Bunu hesaba katmadılar. Yani öyle Katar gibi, Kuveyt gibi ülkeler kategorisi gibi düşündüler ve Venezuela'daki Maduro'yu aldıkları gibi Hamaney'i de
öldürünce,
içerideki işbirlikçi evet. Hainler vasıtasıyla istihbarat alıp öldürünce bu iş halledeceği sandılar. Şu anda Amerika'da nasıl bir bataklığa girdiğinin aslında yeni yeni farkına varıyor. Gerçi siz Müştebeh Hamane'yi sordunuz ama ben bir cümle daha ifade edeyim. Buyurun. Sonra başka soruya geçelim. İran bu konularda şerbetli bir ülke. Yani İran devriminden sonra çok fazla liderini suikastlarla kaybetti. Mesela Hümeyni'den sonra gelebilecek ikinci, üçüncü, beşinci şahıslar suikastlerle ortada kaldırıldığı için Hamane'yi iktidara gelmişti onlar içerisinden. Dolayısıyla Hamane'den sonra da süre içerisinde nice cumhurbaşkanları, başbakanlar, ordu komutanları suikastlerle gitti. Dolayısıyla bunlar o ahtapot taktiği diye kendilerini yenileyebilme süreci yaşıyorlar. İran savaşla ilgili önce bir teknik bir şey söyleyeyim, ondan sonra İran'ın donanması ve hava kuvvetleri Amerika ile İsrail ile baş edecek güçte olmadığı için şu an görüyoruz ki İran donanmaya ve hava kuvvetlerine çok fazla bir yatırım yapmamış. Yani Trump diyor ki şu kadar gemisini batırdık, şunu yaptık. Zaten iddialı bir, yani deniz ve hava gücünde iddialı değil. İran bütün yatırımını sürü dronları ve balistik füzelere yatırmış.
Yapmış, evet.
Ve dolayısıyla bunu da hem Hürmüz Boğazı'nı hem de Babul Mendeb Boğazı'nı, boğazları tıkayacak şekilde, yani stratejilerin de vurkaç taktiğine göre ayarlamış ve bu zaman içerisinde de görüyoruz bunu. Ve zaman geçtikçe de İran'ın direncini ve savaşın seyrini göreceğiz. Ya burada Amerika pes edip çekilecek, ya da bu savaş öyle İran'ın öyle akşamdan sabah bitirebileceği bir savaş değil.
Evet, o zaman buradan devam edelim. ABD Başkanı Trump'ın çeşitli açıklamaları var. Birbirini de bazen yok sayan açıklamalar diyebiliriz bunlara. Mesela diyor ki İran'ın diyor vurabileceğimiz hiçbir yeri kalmadı diyor. Sonra diyor ki sadece şartsız bir teslimiyetle bu savaş biter diyor. İran kesinlikle bu tür açıklamalara karşı duruyor ve gittiği kadar gidecek ifadesini kullanıyor. Peki nasıl evrilir bu savaş? ABD bir kara harekatını göze alabilir mi? Bu mümkün olur mu? Çünkü vurarak, havadan vurarak nereye kadar gider? Bu kestirilemiyor. Bir kara savaşı olmadan da bu savaş sona erer mi? ABD bunu göze alabilir mi? Buradan devam
Şimdi
edelim.
Şimdi biz Etibesku Zırhlı Birlikler Okulu'nda yedek subay eğitimi alırken orada komutan şunu söylemişti. Zafer süngünün ucundadır. Yani siz havada ne kadar bombalarsanız bombalanın. Eğer bir ülkede rejimi değiştirmek istiyorsanız, bir ülkeyi tamamen kontrol altına almak istiyorsanız karadan oraya ayak basmadan bunu mümkün kılamazsınız. Karadan İran'ı nasıl ele geçirmeyi düşünüyorlardı? İnsanların ayaklanarak yönetimi devirmesini. Gördüler ki İran halkı
daha da birleşti.
Daha da kenetlendi. Buna bu devlet aklı diyoruz.
Evet.
İşin garibi o Pejak ve PKK'nın türevleri ve oradaki Kürt muhalifler de şunu gördüler. Amerika karadan harekat ederse rejimin devrilme ihtimali %50'nin üzerinde bir ihtimal olursa onlar devreye gireriz dediler. Çünkü Suriye'de terk edildiler, gördüler. Ki tarihi süreç içerisinde de defalarca Irak'ta vesaire de bunu yaşadılar. Şimdi o Kürt o gruplar da şu anda pek bekle gör politikası görüyorlar. Şimdi bu durumda kara harekatı yapmak pek mümkün değil. Ancak özel kuvvetlerle işte uranyumun olduğu bölgeye gitmek vesaire de, o da yani bu işin ben uranyum zenginleştirilmesi falan olduğunu sanmıyorum. Asıl gaye çok farklıydı. Yani rejimi değiştirmek, dönüştürmek, İran petrollerine vanayı kontrol etmekti. Venezuela'da olduğu gibi. Fakat hesap, evdeki hesap çarşıya uymadı. Bundan sonra bekleyip göreceğiz neler olacak.
Evet. Şimdi İran'ın elinde önemli bir koz vardı. 12 gün savaşlarında da bu hep konuşuldu. Hürmüz Boğazı'nı İran kapatır mı? Hürmüz Boğazı'nı kapattı İran. Şimdi ekonomiler stokları tüketmeye başladı. Petrol fiyatları yükseldi. Buradan devam edelim hocam. Hürmüz Boğazı'nın dünya ekonomisi için önemi nedir? Ve İran'ın bu kozu kullanması ne gibi avantaj sağlıyor? Bir de Hark Adası diye bir İran'ın adası var. ABD'nin orayı da ele geçirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Biraz farklı ama buradan devam edelim. Hem bölgeye hem dünyaya etkileri ne oluyor Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasında?
Şimdi az önce şunu ifade etmiştim. İran bu vurkaç taktiğine göre kendisini ayarlamış ve diyelim ki Boğaz'ın kilometrelerce ilerisine konuşlandırmış olduğu füzelerle oradan geçen gemileri vurabilecek yetenek. Yani Amerika'da bunu göremiyor. Yani dağın altından adam füze atıyor. Bu nedenle peki Amerikan donanması niye gelemiyor? Şu anda dikkat edin, Körfez'deki bütün radarlarını
kaybetti.
Kaybeden Amerika büyük uçak gemileriyle şeye sokulamıyor. Hürmüz Boğazı'nın yakınlarına. Ta Diego Garcia üssü var Hint Okyanusu'nda veyahut da Kıbrıs'taki üslerden, yani 1000 kilometrenin üzerindeki mesafelerden atış yapabiliyor. Çünkü İran'ın balistik füzelerinin uçak gemilerine zarar verme ve batırabilme potansiyeli de olduğu için yaklaşamıyorlar. Bu durumda Hürmüz Boğazı'nın kontrolü şu anda İran ele aldı ve işin garibi Çin gemileri vızır vızır geçiyor.
Hindistan'a da izin verildi.
Yani evet. Çin'e giden zaten İran'ın petrolünün %90'ı Çin'e gidiyor. Şu an İran petrolünü gönderebiliyor. Peki olan kime oldu? Katar sıvılaştırılmış doğalgaz piyasasında LNG diyoruz. Dünyada bir numaradır ve petrol olarak da dünya petrol arzının %20'si buradan sağlanıyor. Yani şu an her gün dünyanın kullandığı petrolün %20'si gitmiyor. Yani stoklardan kullanılıyor. Siz düşünün ki her gün stoklarınızdan ihtiyacının %20'sini kullanırsanız bu stok kaç gün veya ne kadar gidebilir? Bu ayrı bir şey dursun. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın şöyle bir özelliği var. Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerin bütün petrol, doğalgaz ihracatı ve dünyadan ithal ettiği ürünler bu Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorunda. Yani adeta bir nefes borusu gibi. Şimdi bu ülkeler ihracatını yapamayınca Avrupa'da doğalgaz fiyatları ikiye katladı. Yani
evet.
Bir hafta içerisinde ve tedariğini bulmak da mümkün değil. Bu yönüyle baktığımızda yani bu sadece bu 6-7 ülkeyi etkileyen bir durum değil. Dünyada küresel borsaları da etkiliyor. Peki Trump iktidara gelirken neyi vaat etmişti? Ben petrol fiyatlarını ucuzlatacağım demişti. Şu yönüyle baktığımızda Amerika dünyanın en büyük petrol üreticisi ülke. Yani Texas ve Alaska petrolleri Amerika dünyanın üretimde de tüketimde de bir numarası. Yani İran'ın petrolüne ihtiyacı olduğu için, Venezuela'nın petrolüne ihtiyacı olduğu için bunu yapmıyor. Petrol vanalarını kontrol ederek Çin gibi, Hindistan gibi büyük tüketici ülkeleri
dize getirmek.
Yani nasıl ki doları küresel para olarak tutup ekonomik olarak kendini garantiye aldığı gibi karşısına rakip olacak ülkeleri de bu tür
petrolle terbiye etmeye çalışıyor.
Şantajıyla terbiye etme. Fakat evdeki hesap dediğim gibi çarşıya uymadı. İran harekatında kongreden izin alınmamış. Şu ana kadar yani 2. Dünya Savaşı'ndan beri Vietnam'da olsun, Körfez Savaşları'nda olsun, Amerika'nın her gittiği bölgelerde demokrasi götüreceğim diye Afganistan'da olsun gidip yakıp yıkıp yok ettiği yerlerde kongre ediyorlardı ki bu Amerikan çıkarları böyle gerektiriyor. Yani Irak'ta 1 milyon insanı öldürdüler. Ama kongre kararı vardı. Amerika kamuoyunun %70-80'i
destekliyordu.
Şu an Trump çok pervasız bir şekilde aşırı kendine güç zehirlenmesiyle birlikte Venezuela operasyonundan sonra kongreden de yani kendi içindeki devlet mekanizmasından da izin almadan buraya müdahale etti. Ve şu anda bu %20-25'in üzerine çıkamıyor. Bu harekete veren.
Evet.
Hatta Trump'ın kendi partisi Cumhuriyetçilerin içerisinden de o MAGA'cı hareket yani yeniden büyük Amerika hareketi diyor ki Trump'ın orada burnu sürtülsün. Yani bir zafiyet göstersin, mağlubiyet alsın ki Amerika'ya dönsün, artık Amerika'nın kendi altyapısıyla uğraşsın. Yani bize ne İsrail'in kuyruğuna takılarak oralarda Amerikan vergisinde toplanan paralarla biz kaynak
İsrail'in bekçiliğini yapıyoruz.
Yani mesela o okuldaki o masum kızların katledilmesindeki Tomahawk füzelerinin her biri 50 milyon 100 milyon doların üzerinde, yani bir füzenin fiyatı bu kadar. Dolayısıyla mesela o yakılan yıkılanlardan bahsetmiyorum. Deniyor ki kalkıp inen, o bombardıman yapan veya hava savunma sistemine atılan lojistik malzemenin günlük maliyeti 1 milyar dolar diyor. Şimdi Türkiye gibi veya orta ölçekli bir ülkede günlük 1 milyar dolarlık para çok büyük bir paradır. Ama Siyonizm açısından düşündüğümüzde, yani küresel Siyonizm açısından, bir Amerika'nın 38 trilyon dolar borcu var. İngiltere'nin, Japonya'nın, bütün dünya ülkelerinin borcu var. Alacaklı kim? Siyonist bankerler. 300 trilyonun üzerinde dünyadan alacağı olan bir Siyonist akıl var. Dolayısıyla bunlar günde 1 milyar dolar, 5 milyar dolar para harcamışlar. Çok da umurlarında değil. Ancak para kurtarmıyor. Bakın Dubai'dekileri şu anda para kurtarmıyor. Adamın valiz dolusu parası var. Ülkeden çıkmak için milyonlarca dolar rüşvet ödeyip çıkmaya çalışıyor. Jet kiralamaya çalışıyor. Demek ki öyle zamanlar geliyor ki paranız hiçbir işe yaramıyor.
Etmiyor.
Evet. Yani şu an Körfez ülkelerinin yaşadığı şey aynen bu.
Peki Avrupa Birliği, Çin bu Hürmüz Boğazı'nda yaşananlarda mutlaka etkileniyor. Evet. Dünya etkileniyor dedik. Hocam İran'ın elinde başka bir kozu var mı kullanacağı? Hürmüz Boğazı işte şu anda bu kadar bir avantaj sağlıyor İran'a. Peki bundan sonra ne yapabilir? Elinde ne var?
Şimdi şöyle söyleyelim. Yani Hürmüz'den kaldığımız yerden
devam
mesela
edelim.
Hürmüz Boğazı kapanınca dünya petrol arzının %20'si eksik dedik. Doğalgaz, özellikle LNG dedik, sıvılaştırılmış doğalgaz da çok önemli bir şey oldu. Az önce ifade etmeyi unuttum. Gübre ham maddesi.
Evet, evet.
Şu anda tarım için en önemli hayati madde olan gübrenin ham maddesi de bu bölgeden geliyor. Artı gemiler oralarda mahsur kaldığı için, lojistik nakliyette kırılma olduğu için, koronada da bunu gördük biz o 2020 yılında. Şu anda taşıma ücretleri de katlanıyor. Yani navlun maliyetleri artacak ve dediniz ki İran'ın elinde başka ne koz vardır? Aslında İran'ın elinde ve Amerika'nın elinde çok büyük kozlar var. Şimdi Amerika bilerek İran'ın petrol üretim tesislerinin su arıtma tesislerine vurmuyor. O vurduğu zaman onun da kartlar, daha açılmamış kartlar var. Fakat İsrail ise tam tersine yapabileceği en büyük çirkefliği, savaşın yayılması için elinden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyor. Peki elindeki kart nedir? Eğer İran'ın bu enerji altyapısına çok fazla darbe vurulursa Hürmüz Boğazı'ndan sonra Babülmendeb Boğazı'na sıra gelir ki Yemen'deki Husilerden hiç ses yok.
Evet, Husilerin de şu anda
elindeki füzelerle Babülmendeb Boğazı'nı kapatabilme yetkileri var. Çünkü geçen gemileri anında vurabiliyorlar. Şimdi Babülmendeb Boğazı da kapatıldığı zaman Kızıldeniz Süveyş Kanalı hattı da kapanacak. Yani
kilitlenecek.
İşin daha garibi bu Körfez'le alakası olmayan Çin'den, Kore'den, Japonya'dan mal alıp Avrupa pazarına giden gemiler daha Afrika'nın güneyini dolanmak zorunda kalacak. Ve zaten şu anda gemilerin bir kısmı mahsur olduğu için, navlun ücretleri arttığı için iş biraz daha küresel ekonomiye artı bir yük getirecektir. Ve dikkat edin, bakın herkes elindeki şeyi tutuyor. Artı bu kadar bomba füze yediği halde Birleşik Arap Emirlikleri, çünkü en çok bombardıman Birleşik Arap Emirlikleri'ne olmuş. Arkasından Kuveyt,
Bahreyn
ve Katar en az burada sıralamada. Şimdi İran şunu yaptı. Önce Körfez'de Amerikan üsleri ve radarları, şimdi Amerika füzeyi ateşliyor, İran füzeyi ateşliyor, İsrail'e giderken daha hemen Körfez'deki radarlar haber veriyordu. Daha büyük oranda da düşürülüyor idi.
Evet.
İran önce, yani mesela Katar'daki bir radarın fiyatının, yani maliyetin 1.1 milyar dolar olduğunu söylüyorlar. Yani dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te, Katar'da, Bahreyn'deki, Bahreyn'de 5. donanma üssü var Amerika'nın. Oraları işlevsiz hale getirdi. Şu anda ABD ve İsrail sağırlaştı. Yani dolayısıyla İran daha az füze atıyor şu anda ama daha isabetli.
Çünkü savaşın yerini buluyor.
Başlangıcında %90, evet. 95 imha ediyorlardı. Şimdi göremiyorlar artık İran'dan fırlatılan füzenin.
Demir kubbe körleşti.
Yani bu Körfez'deki radarlarını yok etti. Artı Amerika Körfez ülkeleriyle olan itibarını kaybediyor. Neden? Çünkü milyar dolarlar, trilyon dolarlar silah alımı anlaşması yapıyorlardı. Ve Arap entelektüeller Suudi Arabistan başta olmak üzere artık yavaş yavaş medyaya düşen beyanatlara baktığımızda, gazeteler köşelerinde paylaşımlara baktığımızda şunu söylüyor. Amerika var gücüyle İsrail'i korumayı seçti. Yani Körfez'deki kendi üslerine bile o kadar önem vermedi. Bırakın bizi korumayı. Körfez'deki kendi üslerini bile korumak yerine İsrail'e abandı ve ona gelen füzeleri engellemeye çalıştı. Dolayısıyla bizi yapayalnız bıraktı diyor. Şimdi bu savaş bitecek. Sebebi şu, bu mühimmat yani Amerika'nın ekonomisine zarar aşırı bir şekilde evet. zarar veriyor. Piyasalar yükseliyor. Mesela az önce söyledim, Amerika dünyanın en büyük petrol üreticisi, tüketicisi. Amerikan ekonomisi de bundan faydalanıyor ama sonuçta petrol fiyatları yükselince Amerikan iç piyasasında da yani normal sıradan insanın aldığı bir galon petrolün fiyatı yükseliyor. Hayat pahalanıyor. Halbuki Trump size hayatı ucuzlatacağım diye gelmişti. Savaşları bitireceğim diye gelmişti. Fakat işte Epstein dosyasından Siyonistler bunun boynuna ilmeği attıkları için şu anda Netanyahu'nun kuyruğuna takıldı. Bu savaşa girdi ve burası bir bataklık. Belki Vietnam'dan daha büyük bir bataklık olacaktır. Diliyorum ve umuyorum ki, temenni ediyorum ki şu Ramazan Şerif hürmetine nasıl ki Sovyetler Birliği Afganistan'ı 1979 aralığında işgal etti ve 10 yıl sonra da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına evet, sebep inşallah. Oldu bu. İnşallah bu İran harekatları da Amerika'nın kendi içerisindeki bir kaosa, kargaşaya, zaten Amerika kendi iç dünyasında hesaplaşmaya geçip de İsrail'den elini ve korumasını kaldırdığı zaman yani bu bölgedeki ülkeler İsrail'i çiğ çiğ yerler. İsrail'in kendi gücüyle yapabileceği hiçbir şey yok. Tamamen evet. Amerikan gücünü, Amerika gücü de yani birinci sırayla beşinci sıra arası boş yani. En ikinci sırada gelen Çin Amerika'ya rakip olacak durumda değil yani. Dolayısıyla bu kontrolsüz gücü Siyonistler bu coğrafyadaki masum işte başta Gazze olmak üzere ülkelerin üzerinde kullanıyordu. Yani savaşın uzadığı her geçen gün İsrail'in ekmeğine yağ sürülüyor. İran direnme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor ve bu direnç küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olacak. Türkiye belki etkilenecektir ama en az etkilenen ülkelerden evet, biri olacaktır. Evet. Fakat bu özellikle Batı Avrupa'da çok büyük hayatın evet. Kılcal damarlarına kadar etkileyecek ve bu Trump'ın ve Amerikan rüyasında sonu olacaktır İnşallah diye düşünüyorum.
Hocam. Tabii az önce kısmen bahsettik Körfez ülkelerindeki durumdan. Burada en çok zararı alan ülkeler yine Körfez ülkeleri oluyor.
Evet.
Birleşik Arap Emirlikleri mesela güvenli, huzurlu bir ülke olarak öne çıkıyordu. Tatil beldesi olması noktasıyla da. Ama gördük ki şu anda herkes kaçmak için dediğiniz gibi milyonlar vermeye hazır ama gidemiyorlar bir yere. Havalimanları tıklım tıklım dolu. Bir hareket yok dışarıya. Bu konuda neler söylersiniz?
Burada bir reklam arası gibi Buyurun. Bir şey söyleyeyim. Yani medyada sık sık bazı böyle ünlü parantez evet. içerisinde sanatçı tayfası. Olarak tayfası, sanat sepet tayfası. Hacca Umre'ye gidenlere yani gidip de Araplara para yediriyorsunuz diyenlerin orada Dubai'de mahsur kaldığını gördük. Evet. Dubai de bir Arap toprağıdır. Onu da söyleyelim.
Evet.
Şimdi konuya gelelim. Yani Dubai küresel ekonominin bir
simgesi,
aktarma noktası. Evet. Yani bu 70'li yıllarda Beyrut'tu. Yani Orta Doğu'ya geliyor. Yani büyük ülkeler takım akçalı işlerini dışarıdan hallederler. Yani şu anda Çin'den, Uzak Asya'dan gelen mallar orası bir antrepo gibi Dubai'yi ve o bölgedeki limanlara iniyor. Vergisiz bir bölge Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bütün küresel şirketler orada
konuşlanmışlar.
Oradan Orta Doğu ve Afrika pazarına bir nakliye yapılıyor. Beş yıldızlı, yedi yıldızlı oteller, yani cafcaflı bir hayat. Ben onu şöyle ifade edeyim. Yaşadığım biz şarika, Şarjah
Emirliği'nin
emirlikte bir tanesi. Bizim Hüdayi Vakfı'nın öğrencileriyle gitmiştik 2007 yılında. Elektrik kesildi. Yani Haziran Temmuz ayıydı. Şöyle birkaç saatlik elektrik kesilince ya herkes arabasına biniyor. Meğer arabada klima olduğu için.
Petrolle
ya dondurmanın erimesi gibi otelin içerisinde eriyoruz, dışarı çıkıyoruz. Şey, yani elektrik kesildiği an, su kesildiği an hayatın bittiği bir yer orası. Yani siz şimdi Anadolu'da bir köye gitseniz elektrik de olmazsa, su da olmazsa, yani soğan ekmek yer yıllarca yaşarsınız. Orası öyle değil. Yani elektriğin ve su arıtma sistemlerini vurduğunuz zaman yani hayatın bittiği bir nokta. Ama canlı ışıl ışıl, yani sanal bir dünyayı oluşturmuşlar orada. Bu nedenle de artık o sermayenin bir kısmının Çin'e, Hong Kong'a ve bir kısmı da İstanbul'a geleceğini düşünüyorum. Yani bu her şerin arkasında bir hayır vardır deniyor ya.
Evet.
Yani Körfez'in bu ülkelerinin artık gerek silah sanayinde, İHA SİHA teknolojisi olsun, savunma sanayi ürünleri olsun, Çin'e ve Türkiye'ye yöneleceğini, sermayesinin bir kısmı da İstanbul borsasına geleceğini ve hatta bazı Körfez ülkelerinden İstanbul'a kaçışlar başlamış bile gelen son haberlere göre.
Peki hocam. Şimdi devam edelim. Bu savaşın zarar verdiği ülkelerden biri hangisi diye baktığımızda Lübnan geliyor hocam.
Evet.
Zaten sıkıntıdaydı. Yıllardır kendi içerisinde mücadelelerle devam ediyor. Ekonomik olarak dibi görmüştü. Şimdi Hizbullah bahanesiyle terör devleti İsrail Lübnan'ı, Beyrut'u bombalamaya devam ediyor. Sivil alanları bombalıyor. Mevcut Lübnan hükümeti, devlet Hizbullah'a silahını bırakması telkininde bulunuyor. Ama İsrail'in saldırısına karşı herhangi bir şey yapmıyor. Çünkü elinde güç yok. Bir taraftan da Lübnan her gün işte göçlerle, artık yerinden edilmeyle, bir gazeleşmeyle karşı karşıya. Buradan devam edelim. Lübnan'daki durumu nasıl okumak lazım?
Şimdi Lübnan Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden sonra bir 30-40 yıllık Fransız mandası oldu. Fransızlar da çekilirken orada çok garip bir yapı oluşturdular. Meclis başkanının Katolik Marunilerden, başbakanın Sünni Müslüman Araplardan ve meclis başkanı da Şiilerinden olacak şekilde anayasa maddesi koydu. Yani Lübnan genelde bir Arap ülkesidir. Ama bu Arapların içerisinde Katolik, Hristiyan, Maroniler var, Ortodokslar var, Sünni Araplar var, Şii Araplar var. Yani üçte bir yaklaşık olarak Sünni Arap, üçte bir Şii, üçte bir de gayrimüslim ama geneli Arap'tır. Şimdi İran zaman içerisinde 80 sonrasında hem Suriye'de Esad rejimiyle birlikte işbirliği yaparak Lübnan'daki Şiileri silahlandırdı ve Hizbullah'ın silahlı, diyelim ki 100 bin kişilik ordusu vardı ama Lübnan ordusu o kadar değildi. Yani Lübnan'ın milli ordusundan daha güçlü Hizbullah'ın milis güçleri vardı ve bunlar Güney Beyrut'un bir kesiminde ve güneyde İsrail sınırında yaşıyorlardı.
Evet.
Ve bunlar İsrail'e karşı da mücadele ettiği için bu silahlanmaya da göz yumdular. Fakat zaman içerisinde dendi ki bu silahları siz Lübnan ordusuyla birleştirin ve yani bu sulh zamanında böyle konuşulmaya başlanmıştı bu Haziran öncesine kadar. Ancak işte gerek 12 gün savaşları, gerek bugün de İran kendini biraz rahatlatmak için Hizbullah füzelerle İsrail'in kuzeyine saldırıyordu ve enerjisini biraz oraya yoğunlaştırmak için. Yine Hizbullah füzeleri İsrail'in kuzeyine düşmeye başlayınca İsrail aradığı fırsatı buldu. Lübnan'ın birçok kesimine, Beyrut başta olmak üzere Şiilerin yoğunlukta olduğu bölgelere askeri, sivil demeden saldırıyor. Saldırmasının gerekçesi de şu, işte falan lideri şu apartmanda olduğunu tespit ettik diyor. Koskoca binaya bombayı atıyor. Orada 100 kişi ölmüş. Hadi diyelim ki o bir kişi öldürdün ama o 90 küsur kişinin vebali ne olacak? Evet. İsrail için böyle bir şey söz konusu değildir. Ama ikinci bir hedefi var. Yani birincisi gelen füzeleri önlemek için caydırıcı bir şey yapıyor. İkincisi ise karadan tıpkı Gazze'de yaptığı gibi iki ileri bir geri, yani Litani nehrine kadar olan İsrail sınırından bir bölge vardır. Çok mümbit verimli topraklar da var orada. O bölgeyi ele geçirmek, su kaynaklarına da el koymak istiyor. Ve şunu diyor, bildiriler atarak diyor ki bu bölgedeki köyleri boşaltın. Bombalama yapacağım. Gazze'de de öyle diyordu. İşte Kuzey Celile'yi boşaltın, şurayı boşaltın. Refah, yani sürekli
kuzeyden olarak, güneye, güneyden kuzeye.
Şimdi Lübnan'ın en güneydeki İsrail sınırdaki yerleri boşaltın diyor. Oradaki sivil halk orayı boşaltıyor. 1 milyon kişiyi tahliye ediyorlar ama bilmedi insanların, şu andaki sevgili dinleyicilerimizin bilmesi gereken bir konu var. 2007-2008 yılında Hizbullah ile İsrail'in böyle bir düellosu olmuştu. İsrail karadan girince tünellerden çıkan Hizbullah milisleri İsrail askerlerini perişan etmişti. O tüneller hala yerin altında duruyor ve şu anda Hizbullah hiçbir teknolojik alet kullanmadan kendi aralarında haberleşiyorlar ve tünellerde de duruyorlar. Şimdi karadan İsrail tanklarıyla, toplarıyla sınırdan Litani nehrine kadar olan bölgeyi tampon bölge ilan edip karadan işgal etmek istiyor. Tıpkı Suriye'de o rejim değişikliğiyle birlikte Golan tepelerindeki işgal alanını genişlettiği gibi. Fakat ben tünellerin içerisinden bir sürpriz çıkabileceğini tahmin ediyorum. Önümüzdeki günlerde duyarsanız. Yani çünkü o İsrail'in işgal ettiği bölgenin altında Hizbullah'ın yeraltı tünelleri vardır. O tünelden çıkıyorlar, İsrail askerlerini derdest edip rehin alıyorlar. Öldürmüyorlar da rehin aldıkları zaman çok daha
kıymetli oluyor.
Ve İsrail bunu göze alıp karadan ayak basabilecek mi bilmiyorum. Yani şunu unutmayalım. Şu anda hava gücü olarak Amerika'nın en sofistike silahlarını, uydularını, füzelerini kullanan bir İsrail var ve tartışmasız hava üstünlüğü var. Fakat karada ise dünyanın en korkak askerleri. Yani şu anda kara harekatında bakın Gazze'ye bile giremediler. Tünellere giremediler 2 sene boyunca. Şimdi Gazze nedir yani, bir avuç yer. Yani bunların Lübnan'a, İran'a karadan girmesi yani akle mantıka mümkün değil. Bırak İsrail'i, Amerika bile böyle bir şey cüret edemez. Ama olan masum insanlar oluyor. Düşünebiliyor musun? 6 milyonluk Lübnan'da 1 milyon insan şu anda yer değiştirmiş ülke içerisinde. Yani bir ülkenin 1/6 biri. Bu da şu Ramazan, mübarek Ramazan günde. Yani bu Sünni'ymiş, Şii'ymiş. Yani bunlar konuşacak zaman değildir. Şimdi diyelim ki İran'ın Suriye iç savaşında günah tehditleri oldukça kalabalıktır, kabarıktır. Ama şu an onu konuşacak zaman değil. Şu an İran bu Siyonist İsrail'e ve Amerika'ya karşı ne kadar zarar verdirebilirse, ne kadar dik durabilirse bütün İslam ümmeti için, insanlık için faydalı bir iş yapıyor. Eğer Hamaney'in ölümünden hemen bir gün sonra rejimi değiştirip o kukla şahı getirip İran'ı oraya otursaydı, şimdi artık acaba Türkiye'ye mi, Pakistan'a mı, nereye saldırırsa onun hesabını yapacaklardı. İnşallah bu İran'da duvara çarparlar, burunları sürtülür de bir daha böyle bir şey yapmaya cüret edemezler diye düşünüyorum.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da uyarıyor. İsrail elin taşıyla eli vurmaya çalışıyor şeklinde bölge ülkelerini birbirine kırdırmaya çalışıyor. Bu oyuna gelmeyelim diyor.
Cevap vermesini bekliyor Suudi Arabistan, Aramco'ya yapılan testten sonra veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Yani eğer öyle bir kıvılcım olursa hemen Amerika ve İsrail kendini geri çekip onları birbirine
seyredecekler
düşürmek.
Zaten.
Yapmak istedikleri şey bu. Hatta Azerbaycan'ı bile bu işe teşne ettiler ve Türkiye devlet aklı devreye girerek Azerbaycan'ı sakinleştirdi.
Evet. Şimdi hocam İsrail ve İran halkının psikolojik durumuna bakalım bu savaş ortamında. İran'a bakalım. İran'da her gün füzeler düşüyor Tahran'a, farklı şehirlere. Herhangi bir hava savunma sistemi yok, herhangi bir sığınak yok, korunma diye bir şey yok ama halkı görüyoruz meydanlarda. Gerek ABD İsrail'i protesto ediyor, gerekse liderlerine sahip çıkıyor. Ülkenin bir ve bütün olduğunu haykırmak için meydanlara akın ediyorlar. Bir korku söz konusu değil. İsrail'e baktığımız zamansa hava savunma sistemleri var, füzeleri var vesaire vesaire, sığınakları var. Korkak fare gibi saklanıyorlar, korkuyorlar, gün yüzüne çıkamıyorlar.
Ülkeden kaçmak için.
Kaçmak için ellerinden gelen fırsatı kovalıyorlar. İsrail ve İran halkının psikolojik durumu hakkında siz neler söylersiniz hocam?
Şimdi Müslümanların şehadet inancı vardır. Yani ölürsek şehit oluruz ve vatanımız için de canımızı feda ederiz, evet, duygusu vardır. Bu Şia'da daha farklı bir boyuta bürünüyor. Şimdi Kerbela'nın yıl dönümlerinde sırtlarına zincirlerle vurup acıttığını, o acıyı yaşamak istediklerini düşünün. Yani öyle bir o Caferi Şiasının öyle, evet, bir inancının olduğunu düşünün. Ve masum oldukları düşündükleri dini liderlerine, en üst düzey kişiyi kaybetmişler ve Türkiye'deki İranlılar sınır kapısından İran'a gitmek için mücadele, evet, ediyorlar. Ve sokaklarda gösteri yürüyüşü yapıyorlar. Yani kafamıza bir füze mi düşer, bomba mı düşer, hiç umurlarında değil. Aynı şeyi az önce bahsettiğiniz İsrail'de ise adamlar her şeyi dünya için yapıyorlar. Ölürsem her şey biter diyor. Bu nedenle de kendileri bir yıl daha uzun yaşayabilmek için işte o masum çocukları önce ırzına geçip arkasından kesip biçip kanını içmelerinin sebebi kendilerine göre hücrelerini yenilemek ve bir yıl, üç yıl, beş yıl daha uzun yaşayabilmek için organlarından faydalanıyor. Yani bunlar böyle aşağılık bir insan profili.
Evet.
Her şey kendi lüksleri, kendi rahatları, kendi konforları için. Şu anda da işte bombalar tepelerine düşmeye başlayınca da kaçacak delik arıyorlar. Ve burada bir dipnot olarak şunu söyleyelim. Mukadder olarak bir gün Türkiye ile İsrail karşı karşıya geldiğinde bu karşılaşma muhtemelen Kıbrıs'ta olacaktır. Hmm. Yani ilk kaçtıkları yerde Kıbrıs'tır. Buna da dikkat çekmek istiyorum.
Evet. Şimdi Kıbrıs dediniz, bununla ilgili gelişmelerle de devam edelim. Daha doğrusu Türkiye'nin bu savaş ortamında durduğu yer neresi? Nasıl bir politika izliyor, siyaset güdüyor, buna bakalım hocam. Barış'ın tarafında, yani barış olsun diye elinden geleni yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan, telefon diplomasisi yürütüyor. Dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Türkiye'deydi. Almanya Dışişleri Bakanı yine Ankara'daydı. Telefon diplomasisi dediğimiz gibi devam ediyor. Hem İran'a hem bölge ülkelerine elinden geldiğince serin kanlılık tavsiye ediyor. Türkiye burada nerede duruyor, buna bakalım ve bu yaşananlar, yani İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik bu saldırısında yaşananlar Türkiye'ye ne gibi notlar aldırıyordur sizce hocam? Buradan devam edelim.
Tarihi süreçten başlayalım. Mesela bizim devlet aklımız şöyle çalışıyor. İran'la Irak 8 yıl savaştı. Biz taraf olmadık. Her iki tarafla da eşit mesafede durduk ve hem her iki ülkenin güvenini kazandık hem de ticaretimiz zirve yaptı her iki ülkeyle de. Ukrayna'yla Rusya, bakın 4 yıl, evet, bitti, 5. yıla girdi. Bir kısım insanlar işte hemen Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini söyledi. Bir kısım işte Avrasyacılar Rusya'yı parlatmaya çalıştılar ama Türkiye her iki tarafla da eşit mesafede, evet, durdu. Yani Putin'in Kırım ilhakını dedik, biz bunu kabul etmiyoruz. Yani gerektiğinde Putin'e de Türkiye bazı noktalarda muhalif oldu. Aynı zamanda biz insansız hava araçlarımızı Ukrayna'ya ihracatını sattık, yaptık. Evet. Onun karşılığında yani bizim savunma sanayi için bir takım Türkiye'nin üretemediği motor sistemlerini aldım, Ukrayna'dan aldık. Bu karşılıklı alverşeydir. Ve şu an Zelenski de Putin de Erdoğan'a ve Türkiye'ye güveniyor.
Evet.
Sonuç olarak. Şimdi şöyle bir baktığımızda Netanyahu'yu bir kenara bırakacak olursak, onlar ben artık insan bile saymıyorum. Elik kanlı. Evet. Yaratıklar diyelim. Fakat bakın, en dengesiz. Trump bu bölgede Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la muhatap oluyor ve ona güveniyor.
Trump, ve bunu da gururla anlatıyor.
Trump'ın şöyle bir özelliği var. Güce tapan insanlar bunlar. Evet. Siz güçlüyseniz size saygı duyuyor, sizi taltif ediyor. Fakat siz aziyet gösterdiğiniz zaman onun yalakası bile olsanız size değer vermiyor. Yani böyle bir mantık örgüsünün olduğunu bilelim. Ve bölgede şu anda en omurgalı duruş gösteren ülke Türkiye olduğu için bakın Trump Türkiye'ye karşı sözlerine dikkat ediyor. Yani Avrupa'nın deve dişi gibi ülkeler ya bakın Fransız Cumhurbaşkanı Macron'u Almanya şansölyesini, bütün Avrupa ülkelerini aşağılıyor ya böyle sanki bir patronun işçilerini fırçalar gibi fırçalıyor. Fakat işte Avrupa'nın düştüğü aziyete baktığımızda yani ne Amerika'ya karşı seslerini yükseltebiliyorlar ne Rusya'ya karşı korunak bir şey yapamıyorlar. Ve onlar da bakın bu Suriye'deki olaylar olup biterken her zaman insan hakları ihlalleri deyip ikide bir gelip Türkiye'ye ayar çekmeye çalışan Avrupalı liderler bakın bu sefer suspus oldular. Türkiye şu anda sadece Amerika'yla Avrupa Birliği ülkeleriyle değil Arap ülkeleriyle de mesela şu an İran'la olan İran mesela bölgede en sözünü dinlediği ülkelerden biri Türkiye'dir. Ya yani Türkiye ile perde gerisinde bir takım rekabet ettiği alanlar olmakla birlikte şu anda bir barış masası kurulacaksa hem İran'ın hem Amerika'nın bölgede güvenebileceği tek aktör Türkiye. Yine Türkiye'dir ve o güçlü aktör olarak baktığımızda. Şimdi Körfez'deki ülkeleri şöyle bir empati yapalım. Bir Katar'ı, Kuveyt'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Bahreyn'i, Umman'ın yerine koyalım kendimizi. Yani 40-50 yıldan beri bütün petrol gelirlerinizle Amerikan silahı almışsınız, savunma sistemleri kurmuşsunuz.
Üsler açmışsınız.
Üsler açmışsınız. Yani bölgedeki en büyük üs Katar'da şu anda. İran kuzeyinde yani bizim incirliğin fonksiyonu şu anda Erbil'deki uluslararası havaalanı ve üssün oraya gitti. İran hepsini vurdu. Şu anda birçoğu radar sistemleri yara aldı ve işlevsiz hale geldi. Şimdi bu ülkeler şunu düşünecekler. Yani biz sırtımızı nereye dayayacağız? Yani İsrail gibi burada bir terörist, saldırgan, hiçbir kural, kanun dinlemeyen, sınırları da belli olmayan. Yani şu anda İsrail'in sınırları nerede başlayıp nerede bittiğini kendileri hala arzu mevut diye sapkın bir ideolojileri var. Şimdi bu ülkeler ne yapacaktır? Başta Çin, Rusya ve Türkiye olmak üzere kendilerine daha güvenilir müttefikler aramaya çalışacaklardır. İşte bu 12 gün Haziran ayındaki 12 gün savaşı ve bu savaş Körfez ülkelerine bu gerçeği çok net bir şekilde gösterdi. Hatta o 12 gün savaşından sonra Suudi Arabistan Türkiye ile arası çok da pek iyi olmadığı halde geldiler Türkiye ile savunma sanayi alanında çok büyük miktarlarda ve meblağlarda anlaşmalar, ortak işbirliği anlaşmaları imzaladılar. Bu Suudi Arabistan'ın arkasına bakacaksınız. Bu ortalık toz duman bir kalksın. Sıraya gireceklerdir Türkiye ile daha yakın işbirliğine girebilmek için. Yani olan da hayır vardır ama bütün hadiseler yani ilmik ilmek bir takım kanlar dökülüyor, zulümler yapılıyor, şehirler yıkılıyor ama her şey yavaş yavaş Türkiye'nin de bölgedeki etkinliğini artıracak şekilde kader ağlarını örüyor. Yeter ki biz içimizde bir olalım ve tefrikaya düşmeyelim. Bu savunma sanayindeki ve ekonomideki şeylerimizi raya koyalım. İnşallah gelecek bizim için daha güzel olacak
İnşallah
diye tahmin ediyorum.
Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Kıbrıs Adası'nın da bu savaş ortamında önemi arttı ve buraya yönelik çeşitli askeri konuşlandırmalar yapılıyor. Türkiye'de cevap olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 6 F-16 gönderdi, oraya konuşlandırdı. Bu ne anlama geliyor hocam?
Şimdi Kıbrıs'ın şöyle söyleyelim, yaklaşık 1/3'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Geri kalan Rum yani %2-%3'lük bir alanında da İngiliz iki tane İngiliz üslü var. Güney Kıbrıs sınırları içerisinde. Bu İngiliz üslerinin olduğu yer çok genişçe bir alan. Yani Kıbrıs'ın %3'ü kadar bir alan iki İngiliz üssünü barındırıyor. Ve Amerika geldi oraya konuşlandı ve İsrail'in savunmasını artık oradan yapıyorlar. Zaten Türkiye üzerinde işte hava sahasından geçerken vuruldu dedikleri o
füze de oraya gidiyordu.
Oraya gidiyordu muhtemelen. Çünkü yani aklı başında bir mesela İran'ın şu anda yapmaması gereken en şey Türkiye'ye füze atmak veya Amerika'ya füze atmak. Yani diyorlar ki Amerika'ya vurabilir mi? Nasıl vurabilir? Onun kamikaze dronları vardır. Şimdi diyelim ki yük gemilerine yüklediler 100 tane drone'u. Kaliforniya açıklarına geçti. Oradan vurdular diyelim. Ne olur yani Amerika'nın bir şehrinde 100 tane drone'la bir yere bombaladınız. Ne yapabilirsin Amerika'ya? Bir sinek ısır. Ama Amerikan kamuoyunu tersine çevirirsiniz. Şu anda Amerikan kamuoyu Trump'ın aleyhinde bu savaş bitsin diyor. Şu anda ben Mossad'ın böyle bir haince plan yaptığını bile düşünebiliyorum. Yani evet. Amerika'nın böyle stratejik bir hedefine saldırıp Amerikan kamuoyunu İran'a gerekirse atom bombası atın dedirtebilecek evet. bir noktaya getirecek.
Bu Cumhuriyetçi Magnalardan evet. Bir isim şu anda aklıma gelmedi ismi. 11 Eylül benzeri bir hadise yaşanabilir uyarısında bulundu. Amerikan kamuoyunu İran'a yönelik kışkırtmak için.
Şimdi Siyonist aklın benim korktuğum iki tane şey evet. var. Birincisi bu oldu bittiyle bir nereden geldiği belli olmayan bir füzeyle Mescid-i Aksa'yı
vurmak
evet. ki Süleyman Mabedi'ni yapmadan onlar rahat durmayacaklar.
Evet. Onlar için bir fırsat olacak.
Fırsat bu. Olacak. İkincisi de çok sıkışırlarsa yani diyelim ki İran Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda kapattı. Her alanda çıkmaza girdiler. Nasıl ki Hiroşima Nagasaki'ye yaptıkları gibi İran'a atom bombası atma riskler yani bir büyük şehirlerde
çılgınlığına
girebilirler. Şimdi işin garibi İran biz Hümeyni, Şii, Şia filan diyoruz ama İran 1000 yıldan fazla Türklerin yani. Hakim olduğu, yani. Yönettiği Isfahan, Meşhed, Şiraz, Tebriz yani buralarda 1000 yılın üzerinde var olmuşsan buradaki hanlar, hamamlar, kervansaraylar, evet. binalar, bütün o mimari yapılar bize ait. Yani o yakılan, yıkılan eserler sonuçta Türk İslam
mimarisi. Hocam bombalanmaların yapıldığı yerler de gene Türk şehirleri.
Evet, bu nedenle böyle bir çılgınlıktan da korkuyoruz ve yapabilme kabiliyetleri var olan bir ülkedir. Yani çünkü İkinci Dünya Savaşı ile ilgili de birkaç cümle söyleyeyim. Evet. Hitler teslim olmuş. Yani Hitler'i derdest etmişler. Fakat Japonlar aslanlar gibi savaşıyor. Malezya'dan Endonezya'ya, Vietnam'dan Kamboçya'ya, Tayland'a kadar Vietnam, Tayland, Laos, Kamboçya bütün o Güney Çin Denizi'nin olduğu bölgelerde Japon askerler direniyorlar. Ve daha uzunca bir süre savaşma yetenekleri var. Fakat Amerika'nın artık bu savaşı bitirmek istiyor. Ekonomik kaynaklar da tükeniyor. Atom bombasını birini atıyorlar. Diyorlar ki bak elimizde şu kadar atom bombası var. Her gün bir şehrinize. İkinciyi de ertesi gün
Nagasaki'ye
attıktan sonra kayıtsız şartsız teslim oluyor. Yani İran'a kayıtsız şartsız teslim ol derken acaba
bunu mu kastediyor?
Bunu mu kastediyor? Çünkü bunlardan her türlü hainlik beklenebilir. Ama tek bir şeyimiz var. Pakistan'ın nükleer güce sahip olması ve herhangi bir İslam ülkesine siz bunu atarsanız bizde de mütekabiliyet esasına göre karşılık verme hakkımız var. Sözü belki onu caydırabilir.
Peki hocam bu uçakların oraya konuşlandırılması ne mesaj veriyor? Ona da
evet,
kısaca değinip.
Evet, bir cümleyle söyleyelim. Kıbrıs'tan iş nerelere evet. gitti? Kusura bakmayın. Kıbrıs adası şu anda Amerika'nın olsun, İsrail'in olsun bir sıçrama tahtası haline geldi. Türkiye'de Kıbrıs Rum kesimine ve Yunanistan'a bir cevap olarak 6 tane F-16 uçağını oraya götürdü. Zaten SİHA üssü kurduk biz oraya. Kuzey Kıbrıs evet. Türk Cumhuriyeti'nin olduğu kesime. Herhangi bir üs kurmamıza da gerek yok. Zaten Türkiye'den kalkan uçaklar 10 dakika sonra Kıbrıs semalarına ulaşabilecek. Ulaşıyor. Yani bizim Adana, evet. Antep oradaki havaalanlarından kalkan uçaklar. Yani şu anda Kıbrıs oldu bittiyle yani Kıbrıs'ta Rum kesimi ve Yunanistan bu fırsattan istifade hem Girit'e hem Ege Adaları'na hem de Kıbrıs'a çok büyük yığınaklar yaptılar. Ve şu cüreti gösterdiler. Türk askeri artık buradan gitsin sözünde telaffuz ettiler geçtiğimiz haftalarda. Bunun üzerine Türkiye tam tersine orada F-16 uçaklarını götürerek yani biz buranın hem garantör ülkesiyiz. Biliyorsunuz Kıbrıs 1960 Anayasası'na göre İngiltere, Yunanistan ve Türkiye Kıbrıs'ta garantör 3 ülkedir. Bu nedenle de garantörlük hakkından kaynaklanan bir şekilde orada
mevcudiyetini sürdürüyor.
Ve bundan sonra da Kıbrıs'ta hiçbir tane Kıbrıs Türkiye olmasa bile Türkiye'nin o bölgedeki stratejik çıkarları Kıbrıs'ta var olmasını gerekli kılıyor. Kim ne derse desin.
Son olarak hocam şunu da sorup kapatalım programımızı. Füzeler düştü, düşürüldü NATO tarafından. Neden NATO hava savunma sistemleri çalıştı? Bizim S-400'ümüz yok mu? İtirazları yükseldi bazı çevrelerden. Bir bu. İkincisi İncirlik Üssü'nün pozisyonu. Burası Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Bir Türk üssüdür dedi. Bu açıklamayı yaptı. Son olarak da Kürecik'e, Malatya'daki Kürecik radar üssüne Patriot konuşlandırılmak kararı alındı NATO tarafından. Evet. Bu konuları da değerlendirip programımızı
şimdi
noktalayalım.
Şimdi Kürecik'teki NATO üssü dinleme ve işte radar görevi yapıyor. Körfez'deki radarlar bombalanınca bu Kürecik çok daha
önemli hale geldi.
Ve Türkiye'den esirgedikleri o patriotları, yani DAEŞ'ler patır patır bize saldırı yaparken o dönemde
söküp götürdükleri
patriotları şimdi Kürecik'e kurdular. Ya burası bir NATO üssü. Biz de NATO üyesiyiz. İran'da öyle kolay kolay Türkiye'ye yani gönlünden geçse bile saldıramaz. Çünkü Türkiye'ye saldırmak demek NATO'yu.
Beşinci maddenin devreye girmesi.
Gerçi beşinci madde Sovyetler Birliği'ne karşı alınmış bir maddeydi. İşine gelmese de yani diyelim ki Türkiye Rusya haricinde başka bir tehditle karşı karşıya gelse bu madde
görmezden
gelinebilir. Ama şu anda İran'a karadan girmek için bir tane vekil aktör aradıkları için dört elle hemen füzeyi de havada infilak ettiriyorlar. Türkiye'ye diyorlar sizin yanınızdayız falan. Bunların hepsi simsah gözyaşlarıdır ve Türkiye'nin bu tür provokatif şeylere gelmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. İncirlik bir orada Amerikan varlığı olmakla birlikte kontrolü Türk subayların elindedir. Yani öyle kafadan Amerika rastgele uçak uçurup füze şey yapacak hali yok. Kürecik'te bir radar sistemi vardır. Türkiye şu anda kendi hava sahasını kontrol ediyor. Katmanlı bir şekilde yüksek, orta.
Çelik kubbe bizde.
Bizim de çelik kubbemiz var. İsrail'inkinden daha da iyi. Çok şükür. Dolayısıyla kimse şunu unutmasın. Şu anda Ramazan-ı Şerif'te herkes yatağına girerken bugün başıma bir füze düşecek mi endişesi yaşamıyor bakın.
Elhamdülillah.
Ama Suriye'deki bunu yaşıyor. Lübnan'daki yaşıyor. Bütün
Körfez
ülkeleri
yaşıyor.
İran yaşıyor. Eğer biz bu nimeti bile şükretmezsek Allah başımıza ummadığımız yerlerden belalar verir.
Bu nimetleri
de
alır tabii.
Evet. Dolayısıyla biz şu anda bir istikrar adası gibiyiz. Bakın kuzeyimizde Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Evet. Doğumuzda İran savaş halinde. Güneyimiz zaten bir ateş çemberi. Batıda da bir Yunanistan var. Birilerinin fiştekleyip bize sürekli olarak provokatif şeyler yaptı. Yani nasıl ki Zelenski Rusya'ya karşı bir takım posta koydu şey yaptı. Yani bizim Zelenski de Yunanistan Türkiye'de yani ciddiye almıyor. Ciddiye almış olsa şimdi biz Yunanistan'la kaç defa kapışırdık. Yani Türkiye'nin şu anda bölgede Rusya ve İsrail'in dışında Türkiye'ye rakip olabilecek bir askeri ve şey güç yoktur. Bu nedenle Türkiye bunları ciddiye bile almıyor.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Haftaya bayram. Şimdiden bayram mesajınızı alıp noktalayalım hocam.
Rabbim inşallah bütün hem Türkiye'de hem İslam dünyasında ve bütün insanlığa Ramazan-ı Şerif'in hayır, bereket getirmesini ve ağız tadıyla da bayram geçirmeyi bütün ümmeti Muhammed'e dua ve niyaz ediyoruz inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.